Ayrım 11.
Ancak bu emirler ve icraatlar devlet politikasının değişmesine neden oluyordu. Örneğin Sultan II. Murat ile Çandarlılar içte ve dışta tam bir barış politikası uyguluyordu. Karaman ve Çandar beylerinin Osmanlı merkezi otoritesine benimsememek eğiliminde olduklarını bildikleri halde yine de düşmanca davranmıyorlardı. Buna karşılık danışmanlarıyla Sırp despotu genç padişahı kışkırtıyor, Karaman ve Çandar beylerine karşı düşmanca kararlar aldırıyorlardı. Halil Paşa, birliğin tehlikeye düşeceğini görünce durumu Murat Hüdavendigâr'a bildiriyor, o da duruma müdahale ederek uyuyan düşmanı uyandırmaması yönünde oğlunu ikaz ediyordu. Ancak o zamana kadar devleti tek başına yönetmeye alışmış olan Çandarlı yeni durumdan sıkılıyordu. Bir süre sonra daha önemli bir olay cereyan ediyordu. Papa'nın kışkırtmasıyla Macarlar ve Sırplar Osmanlılarla yaptıkları barış anlaşmasını bir kenara bırakarak düşmanca tavır içine giriyordu. Diğer Avrupa devletleri de onları desteklemeye başlayınca Halil Paşa endişeye kapılıyordu. Yeni bir Haçlı saldırısı ihtimali karşısında Osmanlı tahtında deneyimli bir padişahın bulunmasını gerektiğini düşünen sadrazam tüm vezirleri toplayarak bu yönde karar aldırıyordu. Gerçi kararı gönülden desteklemiyordu ama Sultan II. Mehmet başka seçenek bulunmadığı için bir name yazarak babası II. Murad'ı tahta oturmaya davet ediyordu. Gerçi Çandarlı'nın düşündüğü oluyor, II. Murad devletin başına geçiyor, Haçlıların üzerine giderek onları Varna Savaşı'nda mağlup ediyordu. Ancak oğlu II. Mehmet ile Zanos Paşa gibi makbul adamları, Halil Paşa'nın özel çabaları sonucu genç padişahın hal edilerek Manisa sancağına geri gönderilmesini unutmuyor ve hazmedemiyorlardı. Bununla birlikte Sultan 1. Murat bu kez de saltanatta fazla kalmıyor, Reşat Ekrem Koç'u padişahın tahtta oturmadı, oğlunun emrine girdiğini yazıyor, senesi dolmadan tahtı tekrar oğluna bırakarak Manisa'ya çekiliyordu. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 144. İşte bu olayın hemen ardından Osmanlı Devleti ilk Yeniçeri ayaklanmasına sahne oluyordu. Sultan 2. Murad'ın Manisa'ya dönüp yerine 2. Mehmet'in tekrar saltanata geldiği sırada genç padişahın yakın çevresinde Zanos Paşa'nın yanı sıra Mehmet Paşa ve Hadım Şahabettin Paşa ile bazı paşalar bulunuyordu. Bu paşalar hem padişahı telkinleriyle etkiliyor hem de Halil Paşa'ya karşı kışkırtıyorlardı. Çandarlı Halil Paşa ise hem bu paşalardan kurtulmak istiyor hem de genç padişahın yerine Sultan II. Murad'ın tekrar saltanata gelmesini amaçlıyordu. Bu planını gerçekleştirmek amacıyla da üzerinde son derece etkili olduğu Yeniçerileri padişaha karşı değil ama padişahın çevresine karşı harekete geçiriyordu. Bu olay şöyle cereyan ediyordu. Sultan II. Mehmet yeniden tahta oturunca kendi adına akçe kestiriyordu. Bu işi de Halil Paşa'nın sadaret makamındaki en önemli rakibi olan Hadım Şehabettin Paşa yapıyordu. Ne var ki Şehabettin Paşa'nın kestirdiği akçede gümüş miktarı hayli eksik bulunuyordu. Gümüş ayarının düşük olması aslında ciddi bir sorun yaratmıyordu. Ancak Yeniçeriler esnaf ile alışverişte zarar ediyoruz diyerek bu sorunu büyütüyor, bahane ediyor ve ayaklanıyorlardı. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne'de bir yangın çıkıyor, çarşıları ve bedesteni ile birlikte kentin yarısı yanıyordu. Yeniçeriler de kışlalarını terk ediyor, başta Şehabettin Paşa'nın olmak üzere bazı vezirlerin konaklarını yağma ve tahrip ediyorlardı. Daha sonra da şehrin dışına çıkarak bir tepede toplanıyorlardı. Hiç şüphe yok ki Çandarlı Halil Paşa doğrudan karışmasa da Yeniçeriler bu eylemi Çandarlı'nın eski pozisyonunu elde etmesi veya bunun sağlanması için gerçekleştiriyorlardı. Çandarlı Halil Paşa'nın tekrar yegane otorite sahibi olabilmesi için II. Murad'ın tahta oturması gerekiyordu. Bu da ancak Edirne'de büyük bir sorun yaratılarak mümkün olabilirdi. Nitekim Yeniçerilere uğradıkları zararın giderilmesi amacıyla yarım akçe, buçuk akçe daha dağıtılıyordu. Ödenen bu yarım akçe nedeniyle baş kaldıran Yeniçerilerin toplandığı tepeye Buçuk Tepe deniyor, cereyan eden olaya da Buçuk Tepe vakası adı veriliyordu. Buçuktepe'de toplanan Yeniçeriler ekonomik nedenler dışında bir gerekçe göstermiyorlardı. Ama ödeme yapıldığı halde de kışlalarına dönmüyorlardı. Asıl amacın Sultan II. Murad'ın yerine yeniden saltanata gelmesini sağlanması olduğu, bunun da Çandarlı Halil Paşa'dan kaynaklandığı anlaşılıyordu. Bu hadise üzerine devletin tecrübeli bir elde bulunmasını zaruri gören Veziri Azam Halil Paşa ile Veziri İshak Paşa ve Beylerbeyi Oğuzoğlu İsa Bey kendi aralarında gizlice görüşerek Sultan Murad'ı tekrar hükümdarlığa davet kararı verdiler. Bu hususu Sultan Murad'a anlatmak için Sarıca Paşa'yı Manisa'ya gönderdiler. Sultan Murad bu defaki saltanata daveti kabulde tereddüt etmedi. Çandarlı Vezir Ailesi adı geçen eser sayfa 64. Av bahanesiyle Manisa'dan Edirne'ye gelen Sultan II. Murat doğru Buçuktepe'ye gidiyor. Atının üzerinde çatık kaşlarla Yeniçerilere şöyle bir bakıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Yeniçeriler ise amaçlarına ulaştıkları için eylemlerine son veriyor, başları önlerinde eğik olduğu halde kışlalarına dönüyorlardı. Her ne kadar görünürdeki gerekçeler ekonomik nedenlere dayansa da gerçekte Yeniçeriler ilk kez eylemleriyle bir padişahın tahttan inmesini, diğerinin tahta çıkmasını sağlıyorlardı. Bunda hiç şüphe yok ki Çandarlı Halil Paşa'nın mensup olduğu ailenin Yeniçeriler üzerindeki prestiji ve etkinliği de büyük rol oynuyordu. Zira Ocaklılar Çandarlıları kendi otoritelerinin bir tezahürü ve garantisi gibi görüyorlardı. Ancak genç padişah Sultan II. Mehmet hal edilerek bir kez daha Manisa'ya gönderilmesini ve Çandarlı Halil Paşa'nın hem devlet içindeki hem de Ocak üzerindeki otoritesini hazmedemiyor, onun tarafından düşürüldüğü durumu asla unutamıyor ve affedemiyordu. Nihayet 1451 yılında Sultan II. Murat vefat ediyor, Osmanlı saltanatı kardeşi Ahmet'i boğdurduğu için Sultan II. Mehmet'e kalıyordu. Halil Paşa yeni padişaha saygı göstererek veziri azamlık makamından uzak duruyor fakat genç padişah olanları unutmuş görünerek Çandarlı'yı sadaret makamında tutarak değiştirmiyordu. Buna paralel olarak padişah Halil Paşa'nın Balıkesir'e göndertmiş olduğu Zağanos Paşa'yı Edirne'ye getirterek kendisine vezirliğini iade ediyor ve olağanüstü saygı gösteriyordu. Bu arada hemen kaydetmek gerekir ki Mahmut ve İshak Paşaların yanı sıra Zağanos Paşa da devşirmeydi. Rum kökenli bu paşa çocukluğunda Müslümanlaştırıldıktan sonra Enderun'a alınarak eğitiliyordu. Bu sırada Şehzade Mehmet ile tanışıyor, ona Rumca ve Latince öğretiyordu. Bu sırada aralarında dostluk ve güven oluşuyordu. İstanbul'un alınması fikrini hararetle savunan Zağanos Paşa, Çandarlı Halil ve Saruca Paşalara ters düşüyordu. Ancak Sultan Mehmet Zağanos Paşa'yı her zaman koruyor, ona makam veriyor ve güvenini eksiltmiyordu. Nitekim son kez saltanata geldiğinde de Zağanos Paşa'yı payitahta getirterek ona iadeyi itibar ediyordu. Böylece sadrazamlık makamında Çandarlı'nın bulunmasına karşın yetki ve otorite Zağanos Paşa'nın eline geçiyordu. Bu arada padişahın yeni çevresinde hasım gibi davranarak Halil Paşa'yı rahatsız edecek söylenti ve dedikodular çıkarıyordu. Buna karşılık padişah Halil Paşa'yı hoş tutmaya çalışıyor, ona armağanlar vererek rahatlatıyordu. Genç padişah istediği zaman Yeniçeri ayakları ayaklandırabilecek kadar güçlü olan Halil Paşa'dan çekiniyor ve onu yok etmek amacıyla şüphesiz en uygun zamanı kolluyordu. Kaldı ki yine 1451 yılında Yeniçeriler padişaha bir kez daha gözdağı vermiş bulunuyorlardı. Padişahın Karaman seferinden dönmesi sırasında Yeniçeriler dar bir geçitte durarak Sultan II. Mehmet'i sıkıştırıyor, kendisinden bahşiş istiyorlardı. II. Mehmet bahşişi veriyor fakat ocak ağasını değiştiriyor, yaya başıları dövdürüyor, Yeniçerilerin aralarına sekman bölüklerini sokuyordu. Yine de Yeniçerilerden gözü korkuyor, onlardan çekiniyordu. Sultan II. Mehmet saltanatın hemen ardından Trakya'daki faaliyetleri askıya alarak Karamanoğullarının ayrılıkçı faaliyetlerini tam anlamıyla sona erdirmek amacıyla sefer açıyordu. Bizans İmparatoru da bundan yararlanmak istiyordu. Ellerinde tuttukları Şehzade Orhan için her yıl aldıkları vergiyi birkaç misli arttırmak istiyor, aksi takdirde Trakya'ya göndermekle ki bu Şehzade Orhan'ın saltanatını ilan etmesi anlamına geliyordu, tehdit ediyorlardı. Sadrazam Halil Paşa imparatoru sert bir dille uyarıyordu. Sultan II. Mehmet ise Karaman gailesi sırasında işi aşağıdan alıyor. Bu sorunu hallettikten sonra da İstanbul'u almak amacıyla çalışmalara başlıyordu. Bu bağlamda Rumeli Hisarı'nı inşa ettiriyordu. Hisar'ın inşaatı karşısında Bizans imparatoru paniğe kapılıyor, aracılık yapması ve padişah düşüncesinden vazgeçirmesi için Halil Paşa'yı devreye sokuyordu. Tarihsel iddiaya göre Bizans İmparatoru bu iş için Halil Paşa'ya balık karnında altınlar göndererek rüşvet veriyor, Osmanlı sadrazamı da bu rüşveti almakta bir sakınca görmüyordu. Hünkâr doğru Koca iline geldi. İstanbul'un üst yanında Boğaz'da Akçahisar'a kondu. Atası geçtiği yerden Rum iline geçti. Akçahisar'ın karşısına kondu. Halil Paşa'ya gider, Lala buraya bir hisar gerekir. Elhasıl orada bir hisar yaptırdı. Tamam oldu. Akçaylıoğlu Mehmet Bey'i gönderdi. Kim tiz var İstanbul'un kapısını yaptır dedi. Mehmet Bey dahi geldi. Şehrin kapısından Adem kavradı. Köylerinin davarını sürdü. Tekfur haber oldu. Kim Türk bizim kürkümüzü yırttı, omzu başımıza yıktı dediler. Tekfur ider, bunun bizimle komşuluğu Doğan'la karga komşuluğuna benzerdir. Eğer bu Türk'ten kurtulmaya çare olursa dostumuz Halil Paşa'dan olur dedi. Balığın karnını floriyle doldurdular. Halil Paşa'ya gönderdiler. Tekfur'un veziri vardı, körlü kadirlerdi. Ol ider, hey Halil balığı yutar, size dermanı yoktur. Siz başınız varağın görindir. Halil'e balığı getirdiler. Halil balığı yedi, karnını sandıka koydu. Kafirlerin sözünü tuttu. Hünkâra geldi, arz itti. Hünkâr ider, yaz olsun görelim, Allah ne buyurursa öyle ola dedi. Hisar'ın hot fethi yarağını meşgul olup dururlardı. Aşık Paşazade, adı geçen eser, sayfa 141. Çandarlı Halil Paşa, Aşık Paşazadelerin ileri sürdüğü şekilde sadece padişaha başvurmakla kalmıyordu. Sultan Mehmet, hazırlıklar tamamlandıktan ve kuşatma günlerce devam ettikten sonra bir meclis toplayarak İstanbul'un alınması konusunu tartışmaya açıyordu. Bu tartışma sırasında iki devlet adamı Halil Paşa ile Mahmut Paşa birbirinden tamamen farklı ve birbirine tamamen zıt iki görüşü savunuyorlardı. Halil Paşa İstanbul'u çevreleyen surların sağlamlığını ve erişilmezliğini gerekçe gösteriyor, Avrupalıların Bizans'a yardım göndereceklerine dikkat çekiyor, kuşatmanın kaldırılmasını bir süre için İstanbul'un fethi meselesinin askıya alınmasını öneriyordu. Buna karşılık Mahmut Paşa, başta Zanos Paşa olmak üzere padişahın yakın çevresinde onu destekliyordu. İkinci Mehmet'in istediği yönde, yani kuşatmanın devam etmesi ve fethin gerçekleştirilmesi yönünde görüş bildiriyordu. Yeniçeri ocağı bakımından Mahmut Paşa da büyük önem taşıyordu. Her şeyden önce Yeniçeriler gibi Mahmut Paşa da Hırvat kökenli bir devşirmeydi. Türk akıncıları Semendra yakınında annesiyle birlikte tutsak alıyor ve Edirne'ye getiriyorlardı. Dikkatini çektiği için Sultan II. Murad'ın verdiği emirle özel olarak eğitiliyordu. Aynı yaşlarda oldukları için II. Mehmet'in çocukluk arkadaşı gibiydi. Nitekim II. Mehmet'in 1445 yılında tahtı babasına bırakması sırasında onunla birlikte Manisa'ya gidiyordu. Ancak Sultan Murad'ın ölümünden sonra genç padişahla birlikte Edirne'ye dönüyor, yine onunla beraber Karaman seferine katılıyordu. 1451 yılında ise padişah onu Yeniçeri ağalığına tayin ediyordu. Böylece bir devşirme ocağı olan Yeniçeri ocağının başına yine bir devşirme olan Yeniçeri ağası getirilmiş oluyordu. Fatih Sultan Mehmet bakımından Mahmut Paşa çok önemli bir konumda bulunuyordu. Zira Buçuktepe vakasından beri o Yeniçeri ocağına güven duymuyordu. Bu ocak bir kez kendisine karşı kullanıldığına göre her zaman kullanılabileceği anlamına geliyordu. O Halil Paşa'nın ocak üzerindeki etkisini ve prestijini biliyordu. Mahmut Paşa'yı ocak ağalığına getirerek Halil Paşa ile ocak arasındaki münasebeti kontrol altına almayı düşünüyor, bunu da bir aylı başarıyordu. Halil Paşa'yı sadrazamlıktan uzaklaştırıp bir kenara bırakabileceği halde bunu da yapmıyordu. Zira böyle davrandığı takdirde Yeniçerileri karşısında bulacağını ve İstanbul'un fethi gibi çok önemli bir konuda başarısızlığa uğrayacağını ve tahtını tehlikeye sokacağını düşünüyordu. Oysa Halil Paşa'yı sadaret makamında tutarken bir yandan yalnızlaştırıp kontrol altında tutuyor, diğer yandan da onun Bizans'tan rüşvet aldığı, gavur ortağı olduğu dedikodusunu yayıyordu. Ayrıca zaman kazanıyor ve Halil Paşa'dan sonrasını hesaplayarak kadrosunu oluşturuyordu. Görünürde padişahın en makbul adamlarının başına Zanos Paşa görünüyordu. Ama gölgede kalan Mahmut Paşa padişahın gerçek güvenini sağlamış bulunuyordu. Rum kökenli bir devşirme olan İshak Paşa ise hem padişahın makbul adamları arasında yer alıyor, hem de Halil Paşa'ya karşı düşmanca davranmıyor, ilişkilerini iyi tutuyordu. Sultan II. Mehmet ile sadrazamı arasında ipler 27 Mayıs 1453 gecesi, yani fetihten 48 saat önce kopuyordu. Padişah en zor gecelerinden birini yaşıyordu. Zira Macar kralı ateşkes ve barış anlaşmasının bozduğunu bildiriyor, papalık Bizans kralına yardım etmek üzere harekete geçiyor, buna karşılık Osmanlı ordusu başarılı olamıyor, kuşatma uzadıkça uzuyordu. İddiaya göre kuşatmaya karşı çıkan Sadrazam Halil Paşa bu durumdan gizli bir memnuniyet duyuyor. Hatta padişah, ben söyledim ama sen beni dinlemedin diyecek kadar ileri gidiyordu. Padişahı da telaş ve korku almıştı. Düşünmeye başladı. Padişahı teşvik edenler de zayiatı göz önüne alarak muvaffakiyetsizlikten dolayı müteessir oldular. Bu sebeplerden dolayı padişah ertesi günü muhasarayı kaldırmaya karar verdi. Padişahın mahiyetindeki Ümera'dan en tecrübeli ve en pratik olan Veziri Azam Halil Paşa, Frances buna yanlış olarak Ali Paşa diyor, padişahı düşünceli ve diğerlerini telaşlı görünce zahiren müteessir fakat fikrin isabetinden dolayı hakikatte memnun olmuştu. Zira harp meclisinde Bizans'a karşı harp açılmamasını tavsiye etmişti. Buna da sebep garp hükümdarlarını ittifak ederek Türkleri Avrupa kıtasından çıkarmak isteyecekleri korkusuydu. Bunun üzerine Halil Paşa padişaha, evvelden beri bunların bu veçile olacağını ben söyledim. Şimdi yine söylüyorum. Daha fena bir durum hasıl olmadan buradan çekilelim dedi. Çandarlı Vezir Ailesi, adı geçen eser sayfa 77, dipnot No. 1. Çandarlı böyle davranırken hasmı olan Zahanos Paşa fırsatı kaçırmıyor. Aslında padişahın aklından ve gönlünden geçenleri o seslendiriyordu. Kuşatmanın devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Aynı şekilde Mahmut Paşa da bu fikri savunuyordu. Daha sonra Yeniçerilerin nabzı yoklanıyor, onların da savaştan yana oldukları saptanıyordu. Böylece savaş ve kuşatma devam ediyor ve 29 Mayıs 1453 günü İstanbul Osmanlıların eline geçiyordu. Bu olayın hemen ardından da Çandarlı Halil Paşa oğlanları ve Ketüdağları ile birlikte tutuklanıp hapsediliyordu. İddiaya göre Sultan II. Mehmet fetihten 2 gün sonra görkemli bir alayla kente giriyor, önce Ayasofya'ya sonra da İmparatorun sarayına gidiyordu. Burada imparatordan sonra Bizans'ın en önemli şahsiyeti olan Grand Duke Notaras'ı davet ediyordu. Sultan Mehmet İstanbul'un zamanında teslim edilmemesiyle bu denli büyük felaketlere yol açılmasının nedenlerini soruyor, Notaras da şu yanıtı veriyordu. Efendim, sana şehri vermek için o kadar selahiyetimiz yoktu. Hatta imparatorun bile böyle bir selahiyeti yoktu. Bundan başka senin adamlarından söz ile mektup ile imparatora haber göndererek korkma padişah size tahakküm edemeyecektir diyorlardı. Çandarlı Vezir Ailesi adı geçen eser sayfa 78. Kimi tarihçilere göre bu iddialar dedikodudan ibaretti ve dedikoduları da Çandarlı'nın muhalifleri yayıyordu. Böylece halkın gözünden onu düşürüyor, padişahın azletmesi için uygun bir zemin hazırlıyorlardı. Kimilerine göre ise Fatih Sultan Mehmet Çandarlı'yı zaten gözden çıkarmış bulunuyor, başını almak için fırsat ve gerekçe hazırlıyordu. İstanbul'un fethi ise en uygun zamanı oluşturuyordu. Bu arada bir hususu da göz ardı etmemek gerekiyordu. Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanında Osmanlı yönetimi ile Bizans yönetimi arasında son derece olumlu bir diyalog bulunuyordu. Unutmamak gerekir ki yüzyılın başında Anadolu'da ortaya çıkan Moğol tehlikesi sadece Osmanlı Devleti'ni değil, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nu da tehdit ediyor. Bu nedenle her iki devlet bir bakıma kader birliği ediyordu. Kaldı ki bu iki devlet sadece dış tehlikeler nedeniyle değil, saltanat kavgaları nedeniyle de bazen ortak hareket ediyordu. Kimi zaman Osmanlılar Bizans imparatorlarının rakipleriyle mücadele ediyor, kimi zaman da Bizans imparatorları Osmanlı hanedan kavgalarında aktif rol oynuyorlardı. Dolayısıyla Sultan II. Murat devrinde devleti adeta saltanat vekili gibi geniş yetkilerle yöneten Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans yönetimiyle yakın ve sıkı bir temas içinde bulunmasını yadırgamamak gerekiyordu. Nitekim saltanatın ilk zamanında Sultan II. Mehmet de bunu biliyor, müdahale etmiyor ve normal karşılıyordu. Kaldı ki zamanın diplomatik temasları düzeyinde tarafların birbirine değerli armağanlar göndermesi de doğal karşılanıyordu. Kuşkusuz Halil Paşa'ya imparatordan armağanlar geldiği gibi Halil Paşa'dan da o tarafa armağanlar gönderiliyordu. Ancak bu ilişkiler istenildiği zaman olumlu, istenildiği zaman da olumsuz yorumlanabilecek ilişkiler sırasında bulunuyordu. Nitekim muhalifleri ve hasımları gibi Sultan II. Mehmet de olumsuz gözle bakarak Çandarlı'yı rüşvet almak ve Bizans hesabına çalışmakla suçluyor, idama mahkum ediyordu. Sonuç olarak tutuklanan sadrazam bazı iddialara göre Yedikule zindanında ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra burada, bazı iddialara göre ise Edirne'ye götürülerek Osmanlı Devleti'nin başkentinde idam ediliyor, bütün malı ve mülkü müsaade ediliyordu. Çandarlı Vezir Ailesi adı geçen eser sayfa 78-84. Çandarlı'nın idam edilmesi üzerine mensup olduğu geniş ailesi yas elbiseleri giyerek üzüntüsünü gösteriyordu. Bu geniş ailenin yas tutması Sultan II. Mehmet'i rahatsız ediyor, ertesi gün yas elbiseleriyle saraya gelmelerini isteyerek onları tehdit ediyordu. Ancak bu idam sadece Çandarlı ailesini üzmekte kalmıyordu. Devlet ricali arasında halkta ve sıcağı sıcağına olmasa bile daha sonra Yeniçeri Ocağı'nda büyük üzüntüye ve infiale yol açıyordu. Bu durumu yabancı yazarlar bile kaydetmekten kaçınmıyorlardı. Halil Paşa'nın idamı bütün Türk askerlerinin tasvir olunamayacak derecede teessürünü mücüp olmuştur. Çandarlı Vezir Ailesi adı geçen eser sayfa 80. Çandarlı'nın bu şekilde idam edilmesi ve Çandarlı ailesinin devlet yönetiminden dışlanması Osmanlı devlet yaşantısı bakımından çok büyük bir önem taşıyordu. Bu önem zaman geçtikçe daha fazla derinleşiyor ve son derece ağır sonuçlar doğurmaya başlıyordu. İdam olayının hemen ardından Yeniçeri Ocağı'nı sakinleştirmeyi amaçlayan padişah, saltanat makamına devşirme Mahmut Paşa'yı getiriyordu. Hem sultanın en yakın adamı hem de Yeniçeriler gibi devşirme olan Mahmut Paşa, daha önce ocak ağalığı yaptığı için duruma hakim oluyor ve tepkilerin kanlı olaylara dönüşmesini bir sürü için ertelemeyi başarıyordu. Oysa Çandarlı ailesinin uğradığı tecavüz Yeniçeri Ocağı'ndan önce ehli fütüvvet arasında, yani Anadolu ahileri çevresinde büyük bir sarsıntı ve umut kırıklığı yaratıyordu. Devletin kuruluşuna rol oynayan Osman Gazi'nin kayınpederi Edebali ile yakın akraba olan Ahi geleneğinden gelen, ataları Tacuddin Kürdi üzerinden kalenderi ve failere dayanan, devletin silahlı gücünün oluşmasında en önemli rolü oynayan, kalenderi Ahi kökenli Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın sülalesinin yine bir Osmanlı padişahı tarafından muameleye maruz bırakılması, bu çevrelerde kolayca hazmedilebilecek bir olay gibi görünmüyordu. Nitekim bu idam cezası tıpkı suya atılan taşın yaydığı dalgalar gibi toplumun tüm katmanlarına, özellikle de kalenderi, bektaşi, alevi, ahi çevrelerine yayılıyordu. Buna paralel olarak zaman içinde Osmanlı merkezi yönetimi giderek Arap, İslam, Sünni taassuba yöneliyor, kalenderi, bektaşi, alevi, Türkmen toplulukları ise heterodoks akımın ortak özelliği olan otorite tanımama eğilimini tüm Ön Asya'da yaşama geçirerek Osmanlı merkezi yönetimini, otoritesini sarsmaya ve kırmaya başlıyordu.